Ayrım 14. Ambulanslar. Ambulans kavramı ve sireninin sesi ne hissettirir size? Genelde sıkışık ve kördüğüm halde olan İstanbul trafiğinde kendine yol açabilmek için sürekli ve canhıraş feryatlarla ilerlemeye çalışan, bazen oldukça lüks ve donanımlı, bazen de salaş ama her haliyle içindeki canı kurtarmak amacıyla kullanılan bir araç. Sireninin sesi öyle sinir bozucu ve kulak tırmalayıcıdır ki bir an önce geçip gitsin de artık duyulmasın istersiniz. Evde veya kapalı bir yerdeyseniz, malum kör düğümün ortasında sıkışıp kalmış bir ambulans geçmeye çalışıyorsa kapınızdan ve hiç susmuyorsa sireni, kulaklarınızı kapatmak gelir içinizden. Yankılandıkça beyninizde o sinir bozucu ses, şükretmez misiniz içinde olmadığınıza? Tanrı içindekinin yardımcısı olsun diye mırıldanmaz mısınız kendi kendinize? Bazen dolmaz mı gözleriniz, hele de benim gibi birkaç kez, birkaç sevilenin canını kurtarmak telaşı ile içinde bulunmuşsanız? Bas sirene, bas sirene dersiniz sürücüye, o sevilen canın üzerine eğilip. O can bir evlat, bir ana, bir baba, bir eş, bir kardeş, bir sevgili, bir dost olabilir ya da yedi yabancı bir can. Sanki önünde birikmiş araçların üstünden uçarak geçip gitsin istersiniz. Bütün bu duygular kabul, değil mi? Peki, tüm trafik kurallarını rahatça ihlal edebilerek, önemli bir yere veya uçağa falan yetişmek için bir ambulans kiralar mısınız? Böyle bir hilenin yapılabileceğini düşünebilir misiniz? Yapıyorlarmış. Önemli iş adamları, önemli iş toplantılarına veya uçaklarına, trafiğe takılmadan yetişebilmek için şu kadar fazlasıyla bastırıp parasını ambulans kiralıyorlarmış. Taksi şoförlerinden öğrendim. Bindiğim bir taksinin şoförü sirenini öttürerek araçları sollayarak yanımızdan geçen ambulansa küfür edince, ben de infilak edip adama saldırınca, "Ne diyorsun sen abla? Ben o arabanın içindeki pezevengi tanıyorum. Nereye gittiğini de biliyorum. Bu üçüncü oluyor." dedi. Baksana önde fütursuzca oturup cigarasını tüttürüyor. Hasta sahibine benzer hali var mı? Gerçekten de önde kostüm kravat puro içen bir adam vardı. Gene toplantıya yetişecek puşt, paraları lüplemeye diye ve de nokta nokta ile bile buraya alamayacağım küfürlerle arada bir söylenmesine devam ederek bildiklerini anlattı durdu. Ben ise vücudum diken diken dehşet içinde geçip giden ambulansın arkasından baka kaldım. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir istismardır bu? Nasıl bir duyarsızlık? Nasıl bir bencillik? Bir hafta bindiğim her taksinin şoförüne sordum. Hala da sormaya devam ediyorum. Biri çıkıp da yok canım daha neler, kim uyduruyor bunları falan gibi bir şeyler söyler diye umarak. Hepsi de onayladı, hepsi de. İsterseniz siz de bindiğiniz taksilerin şoförlerine sorun. Sen yurt dışında yaşıyorsun galiba abla. Türkiye'ye yeni mi geldiniz? Oho, sen daha yeni mi duydun? Onu bilmeyen mi kaldı? Burası Türkiye kardeşim, her şey olabilir. Aldığın cevaplardan bazıları. Bakalım siz nasıl cevaplar alırsınız? Aslında son yıllarda en çok duyduğumuz, hatta arada bir de kullandığımız sözde burası Türkiye, her şey olabilir sözü değil mi? Ne demektir bu yani? Nasıl bir ülke çapında kabulleniştir? Nasıl her şey bu derece olumsuz, herkes bu derece sevgisiz, ilgisiz ve duyarsız olabilir? Ah, ne yana baksam da gülsem, derdi büyük annem. Yaşasaydı da görseydi. Ülkenin ekonomisini ellerinde tutan iş adamları keyfi olarak ambulans kiralayabiliyorlar. Evsizlere, tinerci çocuklara, fuhuşa, yolsuzluğa bir türlü çare bulunamıyor. Hayvanlar durmadan vahşice katlediliyor. Ümraniye'deki köpek katliamını duydunuz mu? Sahipli ve bahçe içindeki köpekler bile zehirlenmiş. Hem de strikninle. Belediye bizim haberimiz yok diyormuş. Strikninini kim kullanabilir peki? Kapkaççılık aldı yürüdü. Neredeyse kabul edilir bir meslek halini aldı. Polis bile çantanı bırak git diyor. Eh, adam kalbine saplayıveriyor bıçağı. Sayfa bitti, dert bitmedi. Toparlamalıyım artık da Ne diyebilirim ki? Vallahi dünya külliyen bozuluyor, biliyoruz da. Biz kendi ülkemize ve kendimize bakalım. En azından fert fert duyarlı olmaya çalışalım. Ne fark eder mi? Yaşlı bir adam sahile vuran deniz yıldızlarını tek tek geri atıyormuş. Çocuk, boşa uğraşıyorsun amca, ne fark eder yani deyince, adam yerden aldığı bir deniz yıldızını daha atarken, bunun için çok şey fark eder ama demiş. Mesela, eski zadik sofraları. Bu hafta tüm telaşım arasında bir de nostalji sardı içimi ki sormayın. Durup durup nerelere gidiyorum bilseniz. Çocukluk zadikleri, paskalyalar, yumurta boyama sevinçleri, hagortutyun komünyon alma heyecanı, hagortutyun aldıktan sonra 3 gün hiç tükürmez, her lokmamızı mutlaka yutar, jiklet bile çiğnemezdik, ağzımızdan çıkarınca o da çıkar diye. Perşembe yumurta boyama günüydü. Günler öncesinden hevesle hazırlanır, ailece yumurta boyardık. Renk renk yumurtaların bazılarının üzerlerine resimler çizer, bazılarının üzerine de maydanoz ve dereotu yaprakları yapıştırıp naylon çorapla bağlar ve soğan kabuklarıyla kaynatırdık. İnanılmaz desenler yaratırdık. Akşamına mercimek yerken zeytinyağıyla parlatılmış pırıl pırıl yumurtalara bakıp iç geçirir, yememek için kendimizi zor tutardık. Böyle nostaljilere dalınca da annemin geleneksel sofralarına takılıyorum sıkça bu aralar. Annemin zadik sofraları dillere destandı. Herkesin annesinin sofraları öyledir herhalde ama ben benimkinden şaşmam. Bunları okurken siz de kendi nostaljilerinize dalabilirsiniz. Günler öncesinden alışverişler yapılır, telaşlı bir hazırlık başlar, hafta sonu heyecanla beklenirdi. Hıtum, arife gecesi, pazar öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde. 3 öğün misafirlerin sonu gelmez, soframız dolup taşardı. Her şey öyle bol tutulurdu ki, onca misafirden sonra bir hafta artan sarkan, annem öyle derdi, yenirdi. Komşumuz Hagop Dayday, anneme bol bol kepçesi derdi. Hagop Dayday şeker hastasıydı. Sözde sürekli periz yapardı. Her gün evine girmeden bize uğrar, doğru mutfağa gider, annemin tencerelerine dalardı. Annem ise artmazsa yetmez bahanesiyle hep bol tuttuğu yemeklerini tüm komşularla paylaşmaya her daim hazırdı. Bir kere eskiden Kurtuluş'ta her balıkçının paskalya öncesi ne yapıp edip tedariklediği koca koca midyeler günler önceden sipariş edilirdi. Şimdikiler kaşık kadar. O kocaman midyeler tek tek seçilir, kazıyarak temizlenir, şakır şakır yıkanır ve de özenle doldurulurdu. Bu ilk şarttı. Hem de en az 100 tane. Hem misafirler, hem mahalle komşuları, hem biz yiyeceğiz. O günlerde tüm mahalle kavrulmuş soğan kokardı. Her evde dolma pişiyor tabii. Komşularımız da bize gönderirdi ama onları yalnız annem yerdi. Çünkü biz anneminkinden başkasını beğenmezdik. Sonra dalak dolması ve hıtum gecesi için kalkan balığı farzdı. Annem sofra kurulduktan sonra sarınır sarmalanır, başını bağlar, mutfağın kapısını sıkı sıkı örter ve 1 saate yakın çift tavayla kızartır dururdu. Sonra şık şıkıdım giyinir, eserini sergileyen sanatçı edasıyla "Buyurun" diyerek elindeki dağ gibi kalkan tabağını masanın ortasına bırakıverirdi. Şölen olurdu her yemek, şölen. Ben evlendikten sonra bu gelenek, hıtum gecesi annemin sofrası, zadik gecesi benim soframa dönüştü. Malumunuz, zadik günü Harutyunların da isim günü olarak kutlanır. Arto'nun ismi diye herkes bize gelirdi. Benim sofralarım da fena sayılmazdı, ne de olsa Hasmik'in kızıyım. Cumartesi sofraları annemin hastalığının son 3 yılına, pazar sofraları da Arto'nun gittiği yıla kadar kesintisiz sürdü. Ondan sonra her şey bıçak gibi kesildi. Bir şeyler koptu ve gelenek sona erdi benim için. Şimdi diyeceksiniz ki, kesmemek senin elinde, istersen sürdürebilirsin. Ama içimden gelmiyor ki. Hele Arto gidince insanların bana gelmeleri de sinirimi bozar oldu, gelmemeleri de. O yüzden her Paskalya'da kendime ertelenemez işler icat eder oldum. Bu yılda çok ciddi provamız var mesela. Ertesi gün oyunumuz başlıyor ya. Gerçi bunu isteyerek yapmadım, kendiliğinden öyle denk geldi ve de iyi oldu. Ama iki elim kanda olsa bir mezarlık ziyareti yaparım doğrusu. Çünkü bu adetlere çok bağlı olanların hepsi de orada artık. Ailede eskilerden bir babam kaldı. Ama o da çaresiz bize ayak uydurup eski adetlere aldırmaz görünüyor. Zaten yaşayacağı bu sürekli sözde periz durumunda. Biz de adettir diye olmayacak şeyler yedirmeyelim bahanesine sığınıyoruz. Ve öğle sofralar falan yapmıyoruz. Bugün pazar. Birazdan malum ziyarete hazırlanacağım. Kardeşimle büyük bir tur yapıp tüm giden sevilenlerle bayramlaşacak. Sonra da provama gideceğim. Oyunumuzun başarısı için dua edin emi dostlar. Son noktayı koymadan herkese Christos Haryavi Merelot diyorum. Konudan konuya. Ben bu hafta yine konular arasında sıkıştım dostlar. Çevre günü, sıcaklar, hayvanseverler buluşması, hayvanlar daha medeni bir dünya istiyorlarmış. Boşa çaba. Adalardaki doğalgaz çalışmaları kabusu, oyunumuzun finali, suya sabuna dokunup dokunmama endişesi. Karışık, çok karışık. Daha bir dolu konu var kafamı kurcalayıp duran. Hepsi için 3-5 laf etmek geliyor içimden ama sanırım mümkün değil. Ben çevreden giriyorum. Çevre günü ilan edilmiş bir gün var. Çevreye zarar vermekten başka bir şey yapmayan bir de insanlık. Malumunuz çevreyi allak bullak ede ede ozonu falan deldik. İklimi bile değiştirdik. Artık bahar yok. Kış var, yaz var. Bir hafta önce üşürken bir hafta sonra terleyebiliriz. Güneş fayda yerine zarar verir oldu. Denizleri o kadar kirlettik ki balık türleri bir bir yok oluyor. Ay pek kötümser bir giriş oldu. Böyle devam edersem yürek karartıcı bir yazı olacak bu. İyisi mi? Bir yerlere bağlayıp hafifleteyim. Mesela bizde çevre dendi mi bir tek çevre güzelliği geliyor akla. Hah, bakın şimdi nereye bağlayacağım. Efendim, sıcaklarla baş edemez olunca evlerde, iş yerlerinde klima konforu artık konfor olmaktan çıktı, farz oldu. Bu derece ihtiyaç haline gelen bir alet, bir sektöre iyi paralar kazandırarak olur olmaz her yere takılmaya, sokakta yürürken tepemize tepemize sular damlatarak kimi mekanları serinletmeye başladı. Eh, keşke bizim dernekte de olsaydı da biz bu sıcaklarda oyunumuzun son günlerinde sahnede ecel terleri dökmeseydik. Neyse, bunu yazmasam da olurdu ya, dayanamadım. Şimdi bu kadar çok klima takılınca oraya buraya, tepelere damlayan sular bir yana, bir de çirkin manzaralar oluştu caddelerde, sokaklarda, apartman pencerelerindeki garip çıkıntılarla. Her apartmanın sokaktan görünmeyen cephesinde penceresi yok tabii. Çıkarttırıvermişler pencereden, caddelere, sokaklara, kimi küçük, kimi heyula gibi aletleri. Dolayısıyla belediye o çirkin görüntüleri yok etmeye karar vermiş ve o rastgele çıkarttırıvermeleri yasaklamış. Çevre denince sırf çevre güzelliği geliyor ya akla. Eh, güzellik anlayışı da görecelidir tabii. O yüzden değil mi kimi yerdeki ağaçları kesip yerine çiçek dikmeleri ve de dikilen o çiçekler bir güzel büyüyorken ihmal ediyor görünmemek adına ikide bir söküp başka çiçekler dikmeleri. Neyse, ne diyordum, ha, klimalar. Belediye klimaların o sevimsiz çıkıntılarına olmaz deyince güzel şehrim insanı da malum göreceli güzellik anlayışıyla kimi caddeye bakan apartmanların klima çıkıntılarını bin kat daha sevimsiz plastik çiçeklerle süslemiş. Daha doğrusu kamufle etmiş. Aşağıdan bakılınca çiçekler görünüyor sırf ama altından geçerken tepene su damlıyor. Ama bu klima kamuflajlarının en ilginci bence bizim yanımızdaki apartmanın en üst katından caddeye çıkarttırıverilen klima çıkıntısı. Doğrusu o katta kimin oturduğunu bilmiyorum ya, pek akıllıymış. Adam kamuflaj değil, adeta dokunulmazlık yapmış. o çıkıntının her tarafını beyaz bir şeyle kaplatmış, ön cephesine de tam o ebatta bir Atatürk resmi koyuvermiş. İşte bu kadar. Bizim caddedeki bütün klima çıkıntıları kalksa o kalkmaz. Ne uyanıklık değil mi? Çok eskiden ada vapurlarında bir seyyar satıcı varmış, eskiler bilir ki şimdilerde hani o olmaz böyle şey diye bağırarak garip şeyler satan kostümlü adam bu işi ondan devralmış. Ağzında purosu şık kostümünün yakasında da 1 lira ebadında bir Atatürk rozeti olan esas adamı iskele çıkışında Mercedes'le şoförü beklermiş her gün. Adam yakasındaki o Atatürk rozetini adeta silah gibi kullanır, onunla kendisine dokunulmazlık sağlarmış. Sıkıysa iş üzerindeyken herhangi bir memur veya görevli ona engel olmaya kalksın. Tartışmayla baş edemeyeceğini anlayınca görevliyi hafifçe kalabalıktan uzaklaştırır ve hemen yakasındaki rozeti yere atar, üstüne basarak kırarmış. Sonra da basarmış feryadı. Bu adam rozetimi parçaladı, Atatürk'e hakaret etti diye. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Tanık yok, ispat yok. Bir iki seferden sonra zaten adama kimse bulaşmaz olmuş. İyi fikir değil mi? Bizim komşumuzunki de bu olaydan az biraz hallice. Siz bunu nereye bağlarsınız bilmem artık. Benim özel bir önerim yok ama bu konuyu bir düşünün isterseniz.